Ayrım 3, Kudüs Güncesi Al-Subar, Sahar Kalifa, sayfa 36. 6. Bölüm. Nuvar bambu sapı gibi önünden geçti. Pantolon ve süssüz bir gömlek giymişti. Uzun ve düz saçları yüzüne düşüyordu. Yüzünün rengi soluktu. Nuvar döndü, baktı, gülümsedi. Usame, hoş geldin, şükür kavuşturana, ne zaman döndün? Bugün. Bakıştılar ve birbirlerine gülümsediler. Büyümüşsün Nuvar. Seni bıraktığımda ufacık bir kızdın. Oysa şimdi koca koca kitaplar okuyan yetişkin bir genç kız olmuşsun. Elini uzattı. Nuvar kitaplarını ona verdi, ardından özür diledi. Geldiğini bilmiyordum. El-Necah Koleji'ndeydim. Bu yılın sonunda mezun olacağım. Sonra da çalışacak ve evin yükünü çeken Adil'e yardım edeceğim. Ya sen? Ben de evli ve dünyanın yükünü yükleneceğim. Buradaki dünya karmakarışık. Nuvar'ın suratı asıldı. Hem de çok karışık. O ise alaycı bir tonla, Allah kerim, Allah düzeltir. Nuvar ciddi, her işi biz kendimiz yoluna koyacağız. Genç kızı dikkatle inceledi. Yaşam zor değil mi? Zaman zaman da baş eğmek gerekir. Genç kız gözlerini kaldırdı, kitaplarını aldı. Güçlüler baş eğmezler. Sen güçlü müsün? Olmaya çalışıyorum. Gülümsedi. Ya sen? Olmaya çalışıyorum. Nuvar deri iskemlelerin dizildiği köşeyi işaret etti. Oturmak ister misin? O ise kapıya doğru döndü. Ya dayım? Babam her gün böyle. Gazeteciler. Tek uğraşı bu. Avunuyor. Avunuyor mu? Avunmuyor da ne yapıyor? Basın sorunu çözümleyemez ama fena da olmuyor. Bu ona bir iş yapıyormuş duygusunu veriyor. Söyleşip duruyorlar. Salt söyleşme. Bunun için mi Adil burada yok? Nuvar'ın yüzünde acıyan bir anlatım belirmişti. Adil'in hiç kimseyle görüşecek zamanı yok. Adil yutkundu. Bana Adil hakkında hiçbir soru sorma. Onun durumu karşısında yüreğim kan ağlıyor. Renkli vitraylı silmelerin çakıştığı yere doğru baktı. Kendini toparladı. Bir fincan kahve içer misin? Gerçi salonda içmiştim ama bir tane daha içerim. Peki annem nerede? Herhalde annem ve anneannemle birlikte yukarıdaki odada. Yanlarına gitmemizi ister misin? Ya kahve? Yukarıda içeriz. Sessizce basamakları çıktılar. Nuvar, trabzan üzerinde birikmiş tozlara hafifçe dokundu. Ev hep pis. Görüyor musun? İşaret parmağını onun gözüne doğru tuttu. İnsanlar yine de bu denli büyük evlere sahip olmaktan gurur duyuyorlar. Bu eski moda. Çağımıza uymuyor artık. Bu ev için en az 3 hizmetçi gerekir. Ve hizmetçi olarak benden başkası yok. Hizmetçilik kalkıyor. Bu seni kaygılandırıyor mu? Hayır, olağan. Kendi kendimize hizmet etmeyi öğrenmeliyiz. Ama bu ev bir bela ve bir tek ben bunun bilincindeyim. Özellikle sordu. Ya Adil, sana yardımcı oluyor mu? Adil mi? Adil güneş doğmadan önce evden çıkıyor ve ancak gece yarısı dönebiliyor. Nerede çalışıyor? Tabii ki portakal bahçesinde. Aslına bakarsan işlerini nasıl yürütüyor bilmiyorum. İşçi azlığından yakınıyordu. Ama şimdi yakınmıyor. 2 aydır hiç yakındığını duymadım. Ne ona ne de portakal bahçesine ne olduğunu bilmiyorum. Soruyorum ama söylemiyor. Babam sorduğu zaman da konuyu değiştiriyor. Zayıfladı. Gitgide daha çok sararıyor. Yakınmayı kesti. Mezar kadar sessiz oldu. Döndü. Son basamaklarda ayakta yalvaran bir sesle. Usame, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Adil'e en yakın olan sensin. En azından yaşça. Ona ilişkin kaygılarımı giderebilir misin? Nuvar'ın sesi titriyordu. Çökmüş yüzü heyecandan kızarmıştı. Usame elini uzattı ve kardeşçe Nuvar'ın omuzuna sarıldı. Deneyeceğim. 7. Bölüm. Sıcacık yatağında gerindi ve gözlerini ay ışığına dikti. Dolunay vardı. Annesinin dua sesleri yükselip alçalıyordu. Annesi çevresinde geçit yapan tüm melekleri selamlayana dek uyur gibi yaptı. Selam olsun sizlere. Tanrı sizi kutsasın. Sizlere selam olsun, Tanrı sizi kutsasın. Melek sensin anacığım, ben de aslanların aslanı. Ama ben ölünce evini kim dolduracak? Ölüm kaçınılmaz bir kötülük. Ya da tutuklama, işkence, kuduruk köpekler de olabilir. Önemli değil, kaçınılmaz. Bu bizim davamız. O zaman oğlunun şehit olarak öldüğünü söylersin. Gerçekten aslanların aslanıydı dersin. Allah dualarını kabul etsin anacığım. Annesi ışığı yaktı. Hala bembeyaz giysiler içindeydi. Tanrı gününü huzur içinde geçirmeni sağlasın. Sana uzun ömürler versin ve helal süt emmiş bir kısmet versin. Kahve ister misin? kahveyi getirdi, yatağın kenarında bağdaş kurdu ve her zamanki saf öykülerini anlatmaya koyuldu. 2 yıl öncesine dayanan öyküleri. Tulkarim'den nasıl ayrıldığını, 25 yıldan çok birlikte yaşadığı mahalle komşularıyla vedalaşmasını. Adil, Usame gibi durmuştu onların yanında. Annesi için bu evi o kiralamıştı. Nablus'tan getirttiği bir kamyonla mobilyaları taşıtmıştı. Ailenin bir araya getirilmesi için uğraşmıştı. Onu bakkala o salık vermişti. Bakkal da her zaman Usame'den haberler soruyordu. Onunla tanışmak istiyordu. Annesi tanışması için bakkala uğramasını öğütledi. Hacı Abdullah saygın bir insandı. Her ne kadar askeri devriyelere sigara ve koka satmakla suçlanıyorsa da insancıl ve iyi niyetliydi. Ne yapsındı garip? Satmayı nasıl reddedebilirdi? Anne oyununu sonuna kadar yürüttü. Usame'ye beklenmedik bir öneride bulundu. Neden dayısının çiftliğinde çalışmıyordu? Çiftlik arazisi terk edilmiş durumdaydı. Adil de kardeşinden farksızdı. Orada çalışmak zor olmayacaktı. Baban yaşamı boyunca çiftçiydi. Kayalık toprağı cennete çevirdi. Taşları yardı, kayayı öğüttü, toprağı elekten geçirdi. Başlangıçta yorulursun ama giderek alışırsın. Üstelik de kendi kendinin patronu olursun. Çünkü Adil sana kardeş gibidir. Allah uzun ömür versin. Dayın ölünce de mirası Nuvar'a kalacak. O zaman çiftlik arazilerine ortak olursun. Usame güldü. Evlendiriyorsun, öldürüyorsun, kafana göre tasarılar yapıyorsun. Ama iş gerçekten bunalımlara gelince Allah her şeyi çözer, her yolu açar diyorsun. Yaşam Allah'ın elinde oğlum. Ama insan için, sen bilirsin ya, dayının kızından daha iyisini ve güzelini bulamazsın. Üstelik Adil de kardeşin sayılır. El kapısında çalışmaktansa çiftlikte çalışmak daha iyidir. Ayrıca yönetimde hiç boş yer olmadığından da söz etmeye gerek yok. UNRWA 1948 Savaşı sırasında Filistinli mültecilere yardım etmek amacıyla kurulmuş Birleşmiş Milletler Örgütü. 1948'de çok sayıda mülteci şu anda İsrail tarafından işgal altında bulunan batı kıyısına sığınmıştı. Da öyle. Usame şaşırtmaca yapmaya çalıştı. Vadilerdeki portakal bahçelerinin yakıldığını, aynı tehlikenin dayısının çiftlik bahçeleri için de geçerli olduğunu söyledi. Annesi hayır duaları etmeye başladı. Allah'a havale etti ve İsrail'in yok olması için dua etti. Ardından da düş görmeyi sürdürdü. Ona ne diyebilirdi ki? Hangi düşler içinde olursa olsun, ne söylerse söylesin, çalışmayacağını mı? Görevi gereği şehirler ve köyler arasında sürekli gidip gelmesi gerektiğini mi? Çocuk saflığıyla planladığı tasarılarının gerçekleşmeyeceğini mi? Çiftlikte çalışmak istemeyişinin nedeninin bir gün bile kazma tutmamış elleri korumak için olmadığını mı? Çalışmak istemeyişinin nedeninin efendi olarak kalmayı yeğlemek istediğinden olmadığını mı? Yoksa tümüyle kendini davaya adamış olduğunu mu? Bunun geçici bir heves olmadığını mı? Hoşnutluktan ışıl ışıl yüzü seyretti ve sürgünün ilk yılında söylediği dizeler aklına geldi. Şiirin kendini anlatmadaki tek araç olduğu yıllarda söylediği dizeler. Tutkunun, şiirin ve ince düşlerin ölmesinden önceydi. Ölmüşlerdi, denklemin iki yanı dengelenmişti ve insan zincirin bir halkası olmuştu. Annesinin düşlerini dinlerken dizeler aklına geldi. Anam ne okuma bilir ne de yazma. Parmağıyla damga basar, ne eksik ne de fazla. Benim annem de mühür basar parmağıyla. Annelerin çoğu öyle yapıyordu, babaların da çoğu öyle. Okumak bu kuşağın işi olacaktı. Bu kuşak, bambu sapı gibi incecik olmasına karşın, çakmak taşı gibi sert, ateşli, güçlüydü. Nuvarı anımsadı, kitaplarını, havaya kalkmış toz içindeki işaret parmağını, ince uzun görüntüsünü. Güçlüler eğilmez deyişini. Oysa Adil, duruma birçok açıdan bakılabilir diyordu. İki kardeş arasında dağlar kadar fark vardı. Yatağından atladı ve kararlı bir sesle, ''Bugün portakal bahçesine gidip Adil'i göreceğim.'' dedi. Annesi gülümseyerek kapıdan onu uğurladı. ''Yarın öbür gün hamile kalınca bıldırcın gibi olur Nuvar.'' 8. Bölüm. Otomobil ana yolda durdu. İndi, fidanlıklarla tarlalar arasındaki toprak yolda yürümeye başladı. Dayısının portakal bahçesi derenin öteki ucundaydı. Kavaklar defneler arasında görünmüyordu. Her yanda yeşillik görmeye alıştığı yerde çevresine bakınarak yürüyordu. ama tarlalar terk edilmiş haldeydi. Fidanlıklar boş bırakılmış toprağın ancak birkaç parselini kaplıyordu. Hayvanlarsa melemeleriyle, böğürtüleriyle ovayı çınlatmaz olmuşlardı. Bir şeyler değişmiş olmalıydı. Hayır, tümü değişmişti. Salt kentte değil, köyde bile. Ne olmuştu? Toprak her zaman bereketli, derenin suyu her zaman duru ve dingin, mevsim elverişliydi. Yağmurlar her zamankinden daha boldu ama toprakta yabanı otlardan başkası bitmemişti. Isırganlar, deve dikenleri, böğürtlenler, kara hindibalar, kekikler toprağı kaplamış, başka zamanlarda yapıldığı gibi kimse onları koparmak için ileri atılmaz olmuştu. Ebu el-Hafız'ın örnek gösterilen portakal bahçesi kurumuş, yoluk yoluk olmuştu ve ağaçların üstündeki yangın izleri hala Zerka el-Yemame'nin öyküsünü anlatıyordu. Yüreği sıkıştı. Servilerle çevrelenmiş portakal bahçesine doğru adımlarını sıklaştırdı. Zıvanaları gıcırdamaya başlamış, tahta engeli itti ve aptalca bir yana atıldı. Giriş kısmını çok güzel gösteren bodur ağaçlar kendi yazgılarına bırakılmışlardı. Geometrik konumları kalmamıştı. Dalları amaçsızca uzanıyordu. Yabanıl otlar toprak yolu kaplamıştı. Küçük konaklama binası kapalıydı. Gözleri buğulanmıştı. Seslendi. ''Kimse yok mu?'' Kimseyi yanıtlamamıştı. Kapısı kapalı ahırın önünde, camı kırık pencereden kafasını uzattı. ''Kimse yok mu?'' Kimseden bir ses gelmedi. Bir köpeğin havladığını duydu. Az sonra oldukça yaşlanmış hayvan ayaklarına atıldı ve pabuçlarına sürtündü. ''Beni hala anımsıyor musun Mesut?'' İt oturumuna geçen köpek dost gözlerle baktı. Birden sıçrayarak yaklaşan karaltıya doğru atıldı. Yaşlı adam gözlerini güneşe karşı koruyarak ''Ne istiyorsun delikanlı?'' diye sordu. Pabuçlarını sürüyerek yaşlılıktan bükülmüş bacaklarının üstünde yürümeyi sürdürüyordu. Yıpranmış siyah paltosunun etekleri rahat yürümesini engelliyordu. ''Ebu Şehade, beni tanımadın mı? Ben Usame'yim, tanımadın mı beni?'' Yaşlı adam dişsiz ağzında sözleri geveleyerek peltek peltek konuşmaya başladı. ''Osfama mı? Kim Osfama?'' Usame yaklaştı ve elini uzattı ama adam bu harekete karşılık vermedi. Gözleri o denli zayıflamıştı ki uzatılmış eli bile görmüyora benziyordu. Usame paltonun ağırlığı altında çökmüş omuzu tapışladı. ''Bana hoş geldin demek için elini uzatmayacak mısın?'' Yaşlı adam tek sözcük söylemeden damarlı, kuru elini uzattı. Usame sitem edercesine ''Unuttun mu beni Ebu Şehade? Ben Usame'yim, Adil'in teyzesi Hatice'nin oğlu, Hacı Sabır'ın oğlu. Beni unuttun mu?'' Dört bir yanına bakınarak soluk soluğa sordu. ''Adil? Adil nerede?'' Yaşlı adam da çevresine bakındı ve kayıtsız bir sesle yanıt verdi. ''Ben biliyor muyum ki?'' Usame'nin şaşkınlığı ve korkusu arttı. ''Adil'in nerede olduğunu bilmiyor musun?'' Yaşlı adam kuru bir sesle ''Hayır'' dedi. Delikanlı düşünmeye başladı. Yorgun bakışlarla ona baktı. Ne olmuştu dünyaya, ne olmuştu insanlara, ne yapmıştı onlara zaman ve işgal. Bu ölü çiftlik. Kaybolmuş Adil ve şu lanet olası adam. Usame yeniden yaşlı adama yaklaştı ve içini çekerek, ''Köpek Mesut bile beni anımsıyor. Ya sen, sen beni unuttun mu Ebu Şehade? Küçükken beni kezlerce sırtında taşıdın.'' Adil ve oğlun, incir ağacının altındaki şu çitin ardında ne çok oynadık. Fıskiyeyi ineklerin çitine doğru çevirdiğimiz zaman bizi kaç kez bastonunla kovaladın. Beni unutmuşsun Ebu Şehade. Yaşlı adamcağız elini salladı. Tarhın kenarına oturdu. Kızma bana evladım. Hiçbir olayı, kimseyi anımsayamıyorum artık. Karım beş para etmez olduğumu söylüyor. Şeytan canını alsın onun. Omuzumda bir dana, her elimde birer çuval portakal taşırdım. İşte her şey geçiyor. Allah sonumuzu hayreyleye. Usame başka bir tarhın kenarına, adamın tam karşısına oturdu. Demek beni anımsamıyorsun. Oysa Mesut anımsıyor. Öyle değil mi Mesut? Köpek aynı dost gözlerle onu izledi. Bir anlık sessizlikten sonra yaşlı adam derin bir düşten uyanır gibi oldu. Bak sen, merhaba. Adil nerede? Adil'i arayan benim. Yaşlı adam aptal aptal, onu iki haftadır görmedim dedi. Delikanlının kafası iyice kızmıştı. ''Peki ya işçiler? İşçiler nerede?'' ''İsrail'de çalışmaya gittiler.'' ''Senin oğlun da mı İsrail'de?'' ''Evet.'' Yaşlı adam kalın bir sigara yaktı ve dumanı içine çekmeye başladı. Her dumanı çekişte yüzünün kırışıklıkları içine göçüyordu. ''Peki oğlun neden portakal bahçesinde çalışmıyor?'' orası daha iyi, orası daha mı iyi, orası nasıl daha iyi ihtiyar, orası daha iyi, parası çok, havası güzel ve kimse sana ne gel buraya pis herif diyor, ne de defol git orospu çocuğu diyor, orası daha iyi, çok para var, her şey var, iş rahat, baş yok, kafanı kıran kimse yok, seni sabahtan akşama kadar eşek gibi çalıştıran yok. Peki portakal bahçesini kime bıraktınız? Yaşlı adam kafasını salladı. Yüzündeki sineği kovdu ve diline pelesenk ettiği sözleri yineledi. Ben biliyor muyum ki? Kim biliyor öyleyse? Sen ki portakal bahçesindeki her bir ağacı oğlunu yetiştirir gibi yetiştirirdin. Şimdi böyle konuşuyorsun. Yaşlı adam sessizliğe gömüldü. Yıllık uykuya hazırlanır gibiydi. Usame bağırdı. Dinle ihtiyar. Sana sordum, toprağı kime bırakacağız? Yaşlı adam bakışlarını Usame'ye dikti, yıpranmış gözlerini kırıştırdı. Bu toprak bizim mi sanki? Kimin ya? Yaşlı adam 5. ya da 6. kez elini salladı. Ben biliyor muyum ki? Usame yerinden fırladı ve sinirli hareketlerle yolu arşınlamaya başladı. Ne demeli, ne yapmalı, bu yaştaki, bu yoksunluktaki, bu bilinçsizlikteki bir adama düşüncelerini nasıl anlatmalı? Birden durdu ve haykırdı. ''Kimin bu toprak efendi? Allah'ın adamı, moruk. Kimin bu toprak?'' ''Sahibinin, saygıdeğer efendi. Neden kızıyorsun? Ben bir ırgatım efendim. Yaşamım boyunca da ırgattım. Ne toprağım oldu ne de başka malım. Oğlum da ücretliydi. Her zaman da öyledir. Bu toprak benim olmadıktan sonra orada ölmek neden? Biz açlıktan ölürken kimse bizi kendine dert etmedi. Oysa şimdi dert ediyorsunuz. Neden?'' Usame, yaşlı adamın birden patlak veren coşkusu karşısında afallamış kalmıştı. ''Bak sen, sonunda konuştun. Karşılık vermeyi ve düşünmeyi biliyorsun ve beni unuttuğunu iddia ediyorsun, öyle mi?'' Yaşlı adamı yakasından kavradı ve hızla sarstı. Ellerinin arasındaki zayıf beden talaş çuvalı gibi sallandı. Bunun üzerine sarsmayı kesti ve onu kolundan tuttu. Usame çömelen yaşlı adamın üstüne eğildi. ''Beni unutmadın Ebu Şehade, beni unutmadığını söyle.'' Yaşlı adam yanıt vermedi. Kurumuş elleriyle göğsünü yokladı ve kafasını saran tarazlanmış türbanı yeniden bağladı. ''Beni unutmadın Ebu Şehade.'' Gözüne yaşlar doldu. Ne olmuştu? Neler oldu? Anlamıyorum, anlamıyorum. Ayağa kalktı. Ters yüzü döndü ve portakal bahçesinden çıktı. Kocamış köpeğin dışında kimse onu uğurlamaya gelmedi. 9. Bölüm. Adil iki adam arasında yürüyordu. Alnı kaygıyla kırışmıştı. Bakışları karamsardı. Kaşları uykudan hala tutuktu. Gece hala karanlıktı. Ay, yıldızlar, belediye binasının yıldızları görünüyordu. Kaldırımda yüzlerce işçi arasında durdular. Çok geçmeden Egget. Egget otobüsü, İsrail Ulaşım Şirketi. Çevirenin notu. Otobüsleri gelecek, onları alıp İsrail fabrikalarına götürecekti. Uykunun kokuları. Peynir ekmek, genellikle az satış yapan ve malının reklamını yapan kake. Kake, simiti andırır küçük ekmek, çevirenin notu, yumurta satıcısı. Çoğu küçük sepetler taşıyordu ya da içinin rahatça görülmesini sağlayan naylon torbalar. Bazıları kaldırımın kenarına oturmuş, sert ve çatlak çatlak olmuş el ayalarına başlarını dayıyorlardı. Otobüsün gelmesinden önce uyku erzaklarından bir parçacık daha çalmaya çalışıyorlardı. Çok geçmeden otobüsler ve kapalı kamyonlar gelecekti. Oturma yerlerine doğru atılacaklardı. Kim oturacaktı, kim ayakta kalacaktı? Sürücünün yanındaki oturma yerini kapmak için yapılan koşular kaçınılmaz bir belaydı. Orası iyi olurdu ve daha rahat uyku çekilebiliyordu. Adil'in sağında solunda duran iki adam kamyona tırmandı. Kamyonun içindeki ışık zayıftı. İki yanda uzun iki bank, ortada da yine uzun iki bank bulunuyordu. Ayakta durma yeri oturma yerinden daha çoktu. Ayakta duranlar tavana tutturulmuş askılara tutundular. Oturanlar başlarını birbirlerinin omuzuna dayanarak sarsıntılar arasında uykuya daldılar. Bir adam, 60 yaşlarında. Hayır kurumlarının önündeki kuyruklarda acı bekleyiş ve açlık anılarıyla dolu. Çekirge gibi çocuklar, önlerine konanı yalayıp yutuyorlar. Yapıları da sağlam oluyor. Ben de beygir gücüne sahip olmak için beygir gibi yiyorum. Çok et yiyoruz. Günümüzde et pahalı. Her gün umsabır 10 liraya yarım kilo et pişiriyor. Sebzenin, pirincin, yağın parası ayrı. Zühdü gerindi. Esmer bir gençti. Kapkara bıyıkları vardı. Sakalı 3 gündür ustura yüzü görmemişti. Mercimek de et kadar yararlı. Ebu Sabır gözlerini şaşkın şaşkın ona dikti. Bunu da kim söyledi? Sadiye, gazetenin kadının köşesinde okumuş. Bize habire değişik soslarla mercimek pişirmeye başladı. Mercimek çorbası, kemik suyuna mercimek çorbası, havuçlu ve labadalı mercimek, kabuklu kabuksuz mercimek, mercimekli pilav, sufle olacak kadar hafif pilavın ne olduğunu biliyor musun? Hanıma dediğim, bize merhamet et be Allah'ın kulu. Ama o acımıyordu. O zaman ben de onu boşamakla tehdit ettim. 3 kez şartlı boşamakla. Bundan böyle eve 1 yıl mercimek alınmayacaktı. Böylelikle geceleri uyumamızı engelleyen yemekler yemeye başladık yeniden. Anasınız, Tim'in mercimeği. Bilirsin, Ebu Sabır uyuyamaz olmuştu. Çocuklardan biri bir yandan koy veriyor, öte yandan öteki ona karşılık veriyor. Ve sanki havan topu atışı vardı. Hem de bütün gece. Birileri mırıldanarak şarkı söylemeye başladı. Kavgalar süre dursun. Ey Filistin, sen özgürsün. Adil kahkahalarla gülmeye başladı. Ebu Sabır neredeyse çatlayacak kadar güçlü bir öksürük nöbetine tutuldu. Ama sigara elinden düşmüyordu. Adil tiksintiyle, ''Zevk alınız, ardından da perhiz yapınız. Çünkü zevkler sürekli değildir.'' dedi. ''Perhizden payımızı aldık üstadım. Şimdi ise sizin gibi eşraf takımının çocuklarının yaşadıkları gibi yaşıyoruz.'' Adil yorum yapmadan güldü. ''Eşraf mı? Hangi eşraf? Hangi ileri gelen? Babamın katlanmaya çalıştığına sen önemli kişilik mi diyorsun? Yapay bir böbrek, zehirlenen kan, doku şişmesi, çatlayan deri, takma bir makinenin kölesi olmak.'' Ebu Sabır, göğsündeki öksürük nöbeti geçtikten sonra konuşmasını sürdürdü. ''İsrail işgalinden önce 135 ürdün kuruşu gündelik alıyordum. Yaşam bugünkü kadar pahalı değildi. Ben deniz malum. Şu sıradan marangoz Ebu Zeyd el-Hilali'nin oğlu. Savaştan sonra kral akrabası değilim ki. Ürdün yönetimine gittim, bana 80 kuruş dedi. Direttim. Eskiden bana 135 kuruş veriyordun. Ne değişti? İş yine var. Allah da duruyor. Geçmiş haftaları unutma. Açlıktan kırıldık beyim.'' Dedi ki, ''İşçi çok, iş isteyen çok fazla. Hoşuna gitmiyorsa sen bilirsin. Ben de gittim.'' Zühdü öfkeyle, ''Ben de onun gibi bir mendeburun yanındaydım.'' dedi. ''Bak Ebu Sabır, onun yağ sıkma makinesinde 2 yıl çalıştım. O iblis bana bir kez olsun bile bir çuval odun kömürü de kendine al demedi. Bir gün kendi kendime dedim ki, sen de onun kadar katı ol. Kış mevsimiydi, soğuk çivi gibi kesiyordu. Ondan bir çuval odun kömürü istedim. Bana ücretinden keserim dedi. Geri çekilmeye utandım. Kes dedim. Çuvalı dolu görünce, tarttın mı dedi. Hayır dedim. Tart dedi. Allah'ıma 12 kilo geliyordu Adil. Kilosu 4 kuruştu. 48 kuruş ediyordu. Yüreğimde hınçla hesabıma yaz dedim. Ve ayın sonunda 48 kuruşumu kesti. Kamyonda küfürler birbirini izledi. Zühdü kahkahalarla gülerek el çırptı. ''Biliyor musun Ebu Sabır, tuhaf olan neydi? Bu pis herif 2 hafta önce yolda karşıma çıktı. Arapların tarihinden bu yana ilk kez elimi sıktı, gülümsedi ve "Şimdi neredesin?" diye sordu. Göz kırparak batıyı. Batı Şeria'da durunca İsrail kastediliyor. Orayı gösterdim. Bana istediğim ücreti vermeyen aynı adam, "Utanç verici bir iş yapıyorsun," demez mi? Tiksinti dolu küfürler yağmur gibi yağmaya başladı. İşçilerden biri sordu. Sonra? O zaman ben de kağıt fabrikasını havaya uçuran bomba gibi bir zort çektim. Sadiye kadın köşesinin önerilerini hep izliyordu. Haydi çocuklar! İşçiler kamyondan aşağı boşaldılar. Henüz uykudaki Tel Aviv sokaklarında birbirlerinden ayrıldılar. Güneş hala bulutların ardında gizlenmiş duruyordu. 3. ayrımın sonu sayfa 53.